Ayrım 24, sayfa 188. Amber'in gözleri yaşarıyor, boğazı yanıyordu. Bitkin bir haldeydi. Kendini yatağa attı ama yatmasıyla kalkması bir oldu. Yatak takımına da baştan aşağı naftalin serpilmişti. İri, kum tanecikleri gibi cildine battı. Allah aşkına anne, neden çarşaflara, yastıklara zehri koyuyorsun? Niye? Güveler pamuklu yastık kılıflarını yemez. Bilmiyor musun? Bunlar yiyor. Kulağının tüylerini bile yerler. Sana ders vermek haddime düşmez ama bu naftalin işini çok abartmışsın. Neden sedir ağacı tütsüsü ya da başka bir şey kullanmıyorsun? Zehirli değildir. Güzel kokar hiç değilse. Güvelerden nefret ederim. O kadar aç gözlü ve oburlar ki. Her şeyi yiyorlar. Her zaman da görünen yerlerdeki kumaşları yiyorlar. İç kısımları yeseler hiç değilse yeniden dikersin. Çok sevdiğim yeşil kaşmir bir kazağım vardı. Lime lime ettiler onu. Onun yerine şimdi naftalin ciğerlerini lime lime ediyor, diye homurdandı Amber. Kamile aniden odadan çıktı. Amber sıkıntıdan patlamadan önce biraz nefes alabilmek için kapıyı arkasından kapadı. Nelly yatağında uyuyakalmıştı zaten. Bu yolculuğa kızıyla birlikte çıkmak Amber'i tedirgin etmişti başlarda ama şimdi görüyordu ki Nelly kendisinden çok daha kolay uyum sağlamıştı ortama. Odaya Kamile'nin kolonyasından serpiştirdi. Ama bu kokuyu daha da iğrenç hale getirdi. Sanki limon aromalı böcek öldürücü sıkmışsın gibi. Yatak takımını havalandırmak için balkon kapısını açtı. Sokağın gürültüsü, hoparlörden çıkan gök gürlemesi gibi doldurdu odayı. Aşağıdaki dar sokaktan derin bir uğultu geliyordu. Uzun zamandır tamir görmemiş, asfaltı aşınmış yol harap haldeydi. Moloz yığınlarıyla doluydu her taraf. Gri ve kahverengiden oluşan manzara rengi solmuş eski fotoğrafları andırıyordu. Bir zamanlar Amber'in olan bu şehir şimdi şaşkın ve uzakta artık. İleride bir grup yaya Atatürk'ün dev boyutlu heykelinin yanında durmuş, ışıkların değişmesini bekliyordu. Atatürk bir yanına göğsünde bir demet buğday başağı tutan bir köylü kadını, diğer yanına süngüsüyle saldırmaya hazırlanan bir askeri almış, işaret parmağıyla uzakları gösteriyordu. Neli yaşlarında tesettürlü bir grup kız öğrenci caddeyi geçti. Atatürk arkalarından aynı ciddiyetle parmağını uzatmış, kızları işaret ediyordu. O, bunları görse ne düşünürdü, dedi Amber. Yandaki pencereden kafasını uzatan Kamile'ye. Başları bağlı genç kızlar, uzun pardüsülü, sıkma başlı kadınlar, kara fatmalar geziyor sanki sokaklarda, takkeli, sakallı adamlar. İnanılmaz bir şey. Ne oldu bu insanlara? Bu geriye gidiş niye? Sen daha hiçbir şey görmedin, bunlar artık her yerde, diye içini çekti Kamile. O gencecik kızların böyle kapanması yüreğimi daraltıyor. Üniversiteye bile tesettürlü gidiyorlar. Atatürk, kadınları yüceltmek için onca çaba harcadıktan sonra ülkenin bu hale geldiğini görse mezarında ters dönerdi. Ama ne yapabiliriz ki? Biz yoksul bir ülkeyiz. Bunun yoksullukla ne ilgisi var? Yoksul insanların dine ihtiyacı vardır. Dincilik, sanayileşmeye karşı bir tepki. Onların güzel düşlere ihtiyacı var. Mavi önlüklü, beyaz yakalı ilkokul çocukları sırtlarında sahte deriden çantalarıyla kırmızı ışık yanarken hoplaya zıplaya karşıya geçtiler. Kimse trafik ışıklarının rengini aldırış etmiyor gibiydi. Yoksul hayatlarını içlerine koydukları kocaman bohçaların altında ezilmiş şaşkın bakışlı birkaç köylü kalabalığın arasında ayaklarını sürüye sürüye yürüyordu. Kılcal damarların atışı gibi sürekli ve yoğun bir hareket içindeki bu insan kalabalığının yansıttığı tek renk siyahın tonlarıydı. Şehrin içten gelen ve zorlayıcı kaderciliği, korna seslerinin keşmekeşiyle ifade ediyordu kendini. Sürücüler kızgın köpekler gibi durmaksızın birbirlerine hırlıyor, bas bas korna çalıyorlardı. Bütün mahallede yalnızca bir tek eski ev yerinde kalmıştı. İki katlı, balkonunda çizgili bir tentesi olan taş ve beton karışımı bir evdi bu. Çeşitli renklerde giysiler, balkondaki çamaşır ipine bilezik gibi dizilmişti. Aralarına otlar bürümüş, saksı içindeki sürüngen bitkiler ve küpe çiçeği sarmaşıkları evin iki cephesinden aşağıdaki bahçeye salkım salkım iniyordu. Harap durumdaki bahçe taşlar, odun ve kereste yığınlarıyla doluydu. Amber, bu evi inşa eden yaşlı ama enerjik adamı, 7 kez dul kalmış kızını ve şimdi yüksek apartmanların oturduğu arka bahçesine yetiştirdiği tombul sultana incirlerini hatırladı. Adam bir sabah üstleri çiğle ıslanmış bu incirlerden bir sepet hediye getirmişti Amber'lere. O evde öyle bakımsız ve çirkin ki, bahçesi ölü şeylerle dolu, kafatasları kemikler diye yakındı Kamil'e. Mahallenin 100 karası, yıksalar da kurtulsak. Oysa evi daha ilk gördüğünde Amber'in içini bir sıcaklık sarmıştı. Devlerin arasında bir cüce. O evin hala sesi vardı, kalbi hala atıyordu. Ani bir dürtüyle Nelly'nin fotoğraf makinesini alıp evin resmini çekti Amber. O günden sonra bu, her gün tekrarladığı bir ritüel haline geldi. Değişik saatlerde, farklı ışıklarda fotoğraflarını çekiyordu evin. Monet'in kilise resimleri gibi. Kendine burada bir amaç edinmek için küçük bir saplantı icat etmesi gerekmişti. "Kim oturuyor şimdi orada?" diye sordu Kamile. Dudaklarını büzüp kafasını sallamasına bakılırsa Kamile'nin olumsuz düşünceleri vardı. "Sanatçıymış diyorlar. Yok, bir arkeolog ya da onun gibi bir şey işte. Bu pis evi yıkmak için gelen bütün teklifleri geri çeviriyor. Ailesi Almanya'ya göç etmiş. Bu orada doğmuş, tıpkı Almanlara benziyor. Sarışın, mavi gözlü, uzun boylu. Gavur bana sorarsan. Kimse hakkında fazla bir şey bilmiyor. Sadece ne? Boş ver. O ev benim hoşuma gidiyor. Balözü sokağının düşlerinin son temsilcisi o. Hatırlıyor musun? Bir zamanlar buradaki bütün evler ona benzerdi. Bizim ev eskiden nasıldı hatırlıyor musun? O kadar duygusal olma. Bizim ev harap haldeydi, dökülüyordu. Bütün zamanımı marangoz, elektrikçi, boyacılarla uğraşmakla geçiriyordum. Onu yıkmanın zamanı çoktan gelmişti. Eski bir evle uğraşamayacak kadar yaşlıyım artık, anlamıyor musun? Benim yaşımda insanların modern konforlara ihtiyacı var. Artık benim bakıma ihtiyacım var. Amber arkasından gelecekleri hissetti. Zoka'yı yutmamak için derin bir nefes aldı. Evet dedi, biraz dalgınca. Hepimizin var. Modern konfor dediğinde sıcak su için şofbeni nasıl yıkacağım? Modern konfor dediğinde sıcak su için şofbeni nasıl yakacağım? Sen beceremezsin, ben yakarım. Şofbenden gelen gaz kokusu naftalin ve tuvalet suyu kokularına karıştı. Amber tam pencereleri açmaya gitmişti ki küçük bir patlama duyuldu. Allah kahretsin dedi Kamil'e. Pilot alevi tutuşmadı. Bir türlü yeterli gaz basıncı gitmiyor bu alete. Zararı yok. Soğuk duş yaparım dedi Amber. Hatta böyle bir günde tercih ederim soğuk suyu. İnsanı canlandırır. Üşütmeni istemiyorum. Ayrıca adet görürken soğuk duş yapılmaz. Çok sancılanırsın sonra. Ben soğuk duşa alışığım. İnsanı kendine getirir. Kan dolaşımına, her şeye iyi gelir. Her neyse ama duş alamayacaksın çünkü gene sular kesik. Hatırlıyor musun? Geçen gelişinde de duş alamamıştım. O zaman büyük kuraklık vardı. Su rezervlerimiz sonradan görme zenginlere saklanıyordu. Özellikle de Araplara. Memleketi onlar satın almıştı. Güzelim Tarabya, Arap kaynıyordu. Hatırlar mısın? Tarabya, Arabi oldu demiştim sana. Onların musluklarından şakır şakır sular akarken biz sifonu çekecek su bulamıyorduk. Şimdi o kadar değil ama gene de ara sıra susuzluk çekiyoruz. Sonuçta Amber, Kamile'nin kovada biriktirdiği suyla yıkanmak zorunda kaldı. Kamile önce suyu ocakta ısıttı. Sonra Amber'e saçlarını kurulaması için üstüne adının baş harfleri işlenmiş, güve yenikleriyle dolu bir Bursa havlusu verdi. Amber, eflatun renkli küvetin içinde bir tabureye oturup tasla su döktü başından aşağı. Suyu ılıştırdı. Tekrar tekrar dökündü ve uzaklara dalıp gitti. Annesinin banyosunun boşluğunda otururken, İpekçi apartmanında ilk kez kendi başına yıkandığı gün hissettiği yalnızlığı hatırladı. Uyku Amber'le saklambaç oynuyordu. Uyanık halde yatağına uzanmış, şehrin gürültüsünün ve annesinin söylenmelerinin kesileceği zamanı bekliyordu. Babasının yatağındaydı. Nelly, yanındaki eş yatakta uyuyordu. Tül perdelerin arasından ışıkların hipnotize edici yanıp sönmesine dalmıştı gözleri. Ne yapıyorum burada diye yüksek sesle sordu kendine. Sözleri uşak sersemliğinin yorgunluğuyla uyuyakalmış olan Nelly'yi uyandırdı. Ne demek istiyorsun diye sordu kız. Bilmiyorum. Babanın ölümünden sonra annenin hayatla nasıl baş ettiğini görmek için geldiğimizi zannediyordum. Gece bir saatten sonra şehir derin bir sessizliğe büründü. Sokaklar boşaldı. Devreye gezen polis arabalarının irkiltici sirenlerinden ve boş sokaklarda yiyecek peşinde dolaşan köpek sürülerinin bir teviye havlamalarından başka hiçbir şey işitilmez oldu. Yapay bir sessizlikti bu. Sanki sokaklar göze görünmeyen yırtıcı hayvanlarla doluydu. Bu sessizlik korkutuyor beni anne, dedi Nelly. Yatağında sağa sola dönerek. Çok garip hissediyorum kendimi. Uyuyamıyorum. Bu ıssızlıktan nefret ediyorum. Gel biraz hava alalım, dedi Amber. Kamile'yi uyandırmamak için ayak uçlarına basarak balkona çıktılar. Karşıdaki şirin küçük ev hariç çevredeki bütün yüksek apartmanların ışıkları birer birer sönüyordu. Ay bulutların arasından süzülerek çıkıp sokak lambalarının loş ışığının altına bulanık ve sarı bir sahne ışığı gibi yapay bir gölge düşürdü. Ana kızın balkondan gördükleri manzara birbirlerine geniş açılarla yerleştirilmiş gerçeküstü boyutlarda robotlar gibi dizilmiş apartman bloklarıydı. Lego parçalarından yapılmış birbirinin aynısı sıkış tıkış binalar. Tek farkla ki burada her şey gri tonlarındaydı. İki pencere bir balkon, iki pencere bir balkon. Dilsiz ve suskun, renksiz ve sert hatlı binalardan oluşan bir manzara. Gökyüzü ve ağaçlar bile bu görüntüyü tamamlıyordu. Bu binalar canlı sanki değil mi anne, dedi Nelly. Mekanik Japon robotları gibi. Sanki marş adımlarıyla yürüdüklerini görüyorsun değil mi? Şehri yerle bir etmek üzere yürüdüklerini. Bu şehirde büyümek senin için nasıldı? Benim zamanımda her şey farklıydı. Her yer daha geniş ve yeşildi. Etrafımız kırlıktı. Kaliforniya'daki evimiz gibi. Kaç yaşındaydın o zamanlar? Ergenlik çağımdaydım. Buradaki evi annemler Amerika'dan döndükten sonra inşa ettirmişlerdi. 60'lı yılların başında genç kızlık hormonlarımın çıldırdığı, göğüslerimin büyümeye başladığı yıllardı. Bir yaz günü hatırlıyorum, saçlarımı oksijenli suyla sarartmıştım. Brigitte Bardot'un kötü bir kopyası gibi. Taraz taraz kabartılmış saçlarım ve ayaklarımda balerin ayakkabılarımla kız arkadaşlarla sokaklarda kol kola gezip macera arıyorduk. Peki seninkiler itiraz etmediler mi buna? Tabii ki ettiler. Annem kabartılmış saçlarımı görünce kendini yerden yere attı. Eyvah, komşular ne düşünecekler şimdi? Kadri, bir şeyler söyle kızına. Babam kaşlarını çatmış, sessizlik içinde yemeğini yiyordu. Lokmaları öyle gürültüyle çiğniyordu ki yerinden sıçrardı. Sonra babam tehditkar bir tavırla ağzını peçetesine sildi ve "Düşünme, odama gel," diye buyurdu. "Düşünme odası ne?" diye sordu Nelly. "Çalışma odası. Yaşadığımız her evde böyle özel bir odası vardı. Kapıyı kapadı. Bizi utandırdın Amber," dedi. "Saçlarının hali ne öyle? Bütün arkadaşlarım yapıyor," dedim. "Şimdi moda. Beğenmedin mi?" Öfkeli öfkeli homurdandı. İçinden geçenleri gizlemeye çalışarak. Evet, kabul etmeliydi ki bu saç rengiyle daha çekici olmuştum. Ama ne olursa olsun bunu yapmamalıydım. Çünkü iyi aile kızları böyle şeyler yapmazdı. Bayağı kadınlar yapar bunu, anlıyor musun? Ailenin yaşlı kadınlarının saçlarını çivitle boyadıklarını hatırlattım ona. Ayda ve Sibel halalarım sarı boyalı saçlı olduklarını söyledim. Ayda ve Sibel halaların sarı boyalı saçlı olduklarını söyledim. O başka, dedi. Onlar olgun kadınlar, sen genç kızsın. Onlar berberde profesyonelce boyatıyor saçlarını. O zaman bir dahaki sefere ben de berbere giderim, dedim. Haddimi aşmıştım. Bir tokat attı bana. Tokat mı attı? Kaç yaşındaydın? 16 civarında. Hayatımda ilk kez yapmıştım. Herhalde sırf saçım yüzünden değildi o tokat. Tuhaftır. O anda buraları terk edeceğimi, çok uzaklara gideceğimi anladım. O tokat babamın hayal edebileceğinden çok uzaklara fırlattı beni. Amber ve Nelly bir süre kendi sessiz dünyalarına daldılar. Ne yapardınız? Yani nasıl eğlenirdiniz o zamanlar, diye sordu sonra Nelly. Ah, dünyanın her yerindeki ergenler ne yaparsa Biz de öyle şeyler yapardık. Amber kendinden geçmiş gibi eskilere daldı. Kızına gençliğinin dünyasını anlatmaya başladı. Johnny Mathis, Domenico Modugno, Charles Aznavour gibi şarkıcıları dinledikleri zaman nasıl heyecanlandıklarını, gençlik dergilerinin, resimli romanların ve Hollywood müzikallerinin yalnızca filmlerde ve pop şarkılarında var olan okyanus ötesi bir dünyanın karakterlerini kendilerine nasıl model seçtiklerini anlattı. Amerikan gençliğinin akımlarını nasıl taklit ettiklerini, Orlon takımlara, Bobby Sox'lar, PX pazarında kaçak satılan Amerikalı kızların giydiği türden iki renkli, bağcıklı, düz ayakkabılara nasıl para harcadıklarını anlattı. Harem ve baklava kelimeleri Batılılara nasıl yabancı geliyorsa, hamburger ve Coca-Cola'nın o kadar egzotik geldiğini söyledi. Çocukluklarını hatırlatan ve artık kurtulmak istedikleri dünyayı temsil ettiği için annelerinin elde ördüğü hırkaları nasıl küçümsediklerini, berbat bir Amerikan zevki olan Bermuda şortlarla gösteriş yaptıklarını anlattı. Çünkü zevkli ya da zevksiz, Amerikan olan her şey çok makbuldü. Amber'in ergenlik çağında olduğu devirde Balözü sokağında yaşanan tembel öğleden sonralarını hala hatırlıyorum. Kadınlar öğle uykusunda horlarken, erkekler kulüpte bezik oynar, yeni yetme gençler Wild is the Wind ve Nada Perme şarkılarıyla kendilerinden geçer, kartonuna bir aylık harçlıklarını ödedikleri Salem ve Kent sigaralarını içerlerdi. Rock and roll şarkılarını dinleye dinleye ve Amerikan çizgi romanlarını okuya okuya çat pat İngilizce bile konuşurlardı. Amerikalı erlerle arkadaşlık ederlerdi. Yolları kederli Anadolu topraklarına düşmüş, tüfekli, postallı, sürekli ciklet çiğneyen sarışın ve şirin delikanlılardı bu Amerikalı askercikler. Give me, I love you, want a date? Benimle çıkar mısın? Take me to the prom, beni partiye götür. Let's go to the hop, dansa gidelim. Jiminy Cricket, Holly Macaroon, Hardy Har Har, see you later, alligator, after a while, crocodile. Kızlar kendilerini Betty ve Veronica yerine koyar, Archie'leri, Reggie'leri ve ceketleriyle eşleşirlerdi. Başörtülü, şekilsiz, koyu renkli elbiseli büyük anneleri balkonda oturur, kaybettikleri şeylerin hüznüyle tesbih çekerlerdi. Ah, dünya ne hale gelmişti. True Love ve Photoplay dergileriyle romantik hayallere dalarlardı. Elden düşme gençlik dergilerinden tanıdıkları, henüz televizyon gelmemişti Türkiye'ye, Ricky ve Dave Nelson'a bakarken ağızlarının suyu akardı. Onlara benzeyen oğlanların peşinden koşarlardı. Bütün günü plajda geçirdikleri yaz aylarında en esmer çocukların bile, özellikle de biraz oksijenli suyun yardımıyla saçlarının rengi açılır, kirli bakır rengine dönüşürdü. Hem oğlanların hem kızların. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı: Monet, M-O-N-E-T, Lego, L-E-G-O, California, K-A-L-I-F-O-R-N-I-Y-A, Brigitte Bardot, B-R-I-G-I-T-T-E, B-A-R-D-O-T, Johnny Mathis, J-O-H-N-N-Y, M-A-T-H-I-S, Domenico Modugno, D-O-M-E-N-I-C-O, M-O-D-U-G-N-O, Charles Aznavour, C-H-A-R-L-E-S, A-Z-N-A-V-O-U-R, Bobby Sox, B-O-B-Y, B-O-B-B-Y, S-O-X, P-X, P-X, Wild is the Wind, W-E-L-D, E-S-T-H-E, W-E-N-D, Nada Perme, N-A-D-A, P-E-R-M-E, Salem, S-A-L-E-M, Rock and Roll, R-O-C-K, apostrof N, apostrof R-O-L-L, Give Me, G-I-V-E-M-E, I Love You, I-L-O-V-E-Y-O-U, Want a Date, W-A-N-T-A-D-A-T-E, Take Me to the Prom, T-A-K-E-M-E-T-O-T-H-E-P-R-O-M, Let's Go to the Hop, L-E-T, apostrof S, G-O-T-O-T-H-E-P-R-O-M,
H-O-P.
Jimmy Cricket. J-I-M-I-N-Y C-R-I-C-K-E-T. Holly Macaroon. H-O-L-Y M-A-C-A-R-O-O-N. Hardy Harhar. H-A-R-D-Y H-A-R-H-A-R. See you later. S-E-E-Y-O-U-L-A-T-E-R. Alligator. A-L-L-I-G-A-T-O-R. After a while, crocodile. A-F-T-R-A-W-H-I-L-E C-R-O-C-O-D-I-L-E. Betty. B-E-T-T-Y. Veronica. V-E-R-O-N-I-C-A. Archie. R-E-C-H-I-E. Reggie. R-E-G-G-I-E. Jughead. J-U-G-H-E-A-D. True Love. T-R-U-E. L-O-V-E. Photoplay. P-H-O-T-O-P-L-A-Y. Ricky. R-I-C-K-Y. Dave Nelson. D-A-V-E-N-E-L-S-O-N.